أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. ومن ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. Evet, En'am suresinin ayet-i kerimelerini buradan okuduk. Dediğim gibi bugün 44. ayet-i kerimeye kadar gideceğiz arkadaşlar. Nedir o ayetler? Şimdi birlikte hem meallerine hem de tefsirlerden müfessirlerin ayet-i kerimeler hakkındaki ifadelerine birlikte bakalım. 20. ayet-i kerimenin mealini okuyayım hemen. Bismillah. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu kendi öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerini zarara uğratanlar ise onlar iman etmezler. Allah'a karşı yalan uydurandan veya ayetlerini yalanlayanlardan daha zalim kim olur? Gerçek şu ki zalimler kurtuluşa eremez. O günü hatırla ki onların hepsini toplayacak, sonra da şirk koşanlara iddia ettiğiniz ortaklarınız nerede diyeceğiz. Bundan sonra Rabbimiz olan Allah hakkı için biz müşriklerden olmadık demelerinden başka bir mazeretleri olmayacak. Kendi aleyhlerine nasıl yalan söylediklerine ve iftira ettikleri şeylerin de nasıl önlerinden kaybolup gittiğine bir bak. İçlerinden seni dinleyenler vardır. Halbuki biz onu anlayamasınlar diye kalplerine perdeler, kulaklarına ağırlık koyduk. Onlar her ayeti görseler yine de onlara iman etmezler. Hatta sana gelseler seninle mücadele ederler. O kafirler bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir derler. Evet, yine dediğim gibi müşriklerin tipik davranışları bu ayet-i kerimelerde konu ediliyor. Ve Allah'a karşı nasıl yalan uydurduklarından bahsediyor ayet-i kerimeler. 20. ayet-i kerime ile ilgili olarak ne diyor? Bakın, kendilerine kitap verdiklerimiz ehli kitap. Onlar diyor onu, yani Kur'an'ı, yani Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı, yani İslam'ı öz oğullarını bildikleri gibi bilirler ve onu tanırlar. Buna rağmen, bilmelerine rağmen bunu inkar ederler. Aslında buradaki hakka karşı direnmelerinin nedeni, hakkı kabul etmemelerinin nedeni tamamen kuru bir inat olduğunu aslında bu ayetler ve sonraki ayetler bize genel olarak söylüyor. Şimdi bu En'am suresinden gerçekten dikkat çekici bir ayet-i kerime. Kimdir onlar ehli kitap? Yahudiler, Hristiyanlar, bu İslam düşmanları sizin dininizi kendi öz oğulları gibi bilirler. Bir kere bir insanın burada işaret ettiği konu ne? Bir insanın en iyi tanıdığı kimdir, değil mi? Bir evladıdır. Yani bir insanı en iyi, en kapsamlı tanıyabilecek olan nedir? Ebeveynidir, annesi babasıdır. Bu anlamanın, tanımanın aslında en ileri derece bir noktası. İşte onlar diyor sizi ve sizin dininizi kendi öz evladını bir insan nasıl biliyorsa ve tanıyorsa onlar da o şekilde sizi tanırlar. Ama buna rağmen de iman etmezler. Ve sonraki ayet-i kerimede bakarsanız onlar buna rağmen Allah'a yalan uydurur ve zalim kimselerden olurlar. Şimdi burada zulüm meselesi var. Yani hakkı görüp Buna rağmen iman etmeyenleri Allah-u Teala burada zalim olarak nitelendirmiş. Nedir bu zulüm? Biz bunu biliyoruz. Lokman suresinde Lokman aleyhisselam oğluna nasihat ederken, şirk koşmamasını söylerken ne demişti? Şirk çok büyük bir zulümdür, en büyük zulümdür demişti. Şirk bir zulümdür. İnsanın Allah'a ortak koşması bir zulümdür. Sebebi nedir? Her şeyden evvel tabii ki Allah'a karşı bir haddi aşma ve Allah-u Teala'nın haklarına tecavüz etmesi, insan Allah-u Teala'nın hakkını gasp etmesi olduğu zaman bir hak ihlali var. Ondan dolayı zulüm. Bir de insanın kendi nefsine yaptığı bir kötülük aslında. Kendine yaptığı bir zalimliktir şirk, inanmamak. Ondan dolayı zulüm olarak nitelendiriliyor. Ve buradaki ayet-i kerimede bir diğer dikkat çekici konu nedir? Onların İslam'ı bilmeleri, tanımaları meselesi var. Bununla ilgili olarak gerçekten çok güzel açıklamalar var burada. Onlardan böyle birkaç tane cümle size okumak istiyorum. Nerede bu açıklamalar? Fî Zilâli Kur'an'da Seyyid Kutub'un 21. ayet-i kerimeyi tefsir ederken bir açılım yapıyor burada. O çok güzel bir açılım aslında. Diyor ki bakın 20. ayet-i kerime, 20. ayet-i kerime ile ilgili. Bakın ne diyor? Yahudi ile Hristiyanların Kur'an-ı Kerim'i iyi tanıdıkları ve peygamberimizin gerçek peygamber olduğunu ve Kur'an'ın kendisine Yüce Allah tarafından indirildiğine aslında çok yakin olarak bildiklerini vurgulayan bir ayet-i kerime ve Kur'an-ı Kerim'de buna benzer başka ayet-i kerimeler de var. Buna rağmen birincisi nedir? İnatlarından dolayı karşı çıkma meselesi var burada. Ve bakın bir diğer konu nedir? Bakın Yahudi ve Hristiyanların ehli kitabın Kur'an'ın Allah'tan gelmiş olduğunu bildiklerinden dolayı yapmış oldukları bir hamle var. O da nedir? Bunu çok detaylı bir şekilde İslam'ı etüt ettiklerini görüyoruz. Bu tarih boyunca bu böyle olmuş. Bir takım müsteşrik ve oryantalist dediğimiz insanlar İslam'ı gelip öğrenmişler, anlamaya çalışmışlar, öğrenmeye çalışmışlar. Bunun sebebi aslında İslam üzerinde yapılan çalışmalar, araştırmalar bazen belki Müslümanlar tarafından masum bir hamleymiş gibi anlaşılsa bile aslında iç yüzünde ne var biliyor musunuz? Bu ayette işaret edilen konu var. Onlar sizi sizden iyi biliyorlar. Sizin dininizi çok iyi biliyorlar. O dini anlayan ve idrak eden bir topluluğun onlara zarar vereceğini biliyorlar. O anlamda aslında burada ayet-i kerime. Yani bu kitapta indirilen gerçeklerin hayata geçtiği takdirde onların dünyadaki arzularının, hevalarının, hevalarıyla kurdukları bu düzene karşı büyük bir tehdit olacağını bildiklerinden dolayı da her zaman ne yapmışlar? Bir şekilde yani biz şunu biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim lafzına dokunamayacaklar, tahrif edemeyecekler. Ama bir takım İslami anlamları ve kavramları tahrif etmeye hep gayret etmişler. İslam üzerine çok fazla çalışmışlar, çalışmalar ortaya koymuşlar. Bakın diyor ki burada onlar şunu çok iyi biliyorlar. Nedir o? Bu kitap etkilidir, güçlüdür, yararlıdır, yapıcıdır. Onun öğrettiği inanç sistemini benimseyen, onun belirttiği ahlak sistemini kişiliğinde somutlaştıran ve onun dayandığı hayat düzenini toplumun pratiğine yansıtan millet için Kur'an nedir? İtici, ileriye götürücü bir enerji kaynağıdır. Evet işte onlar Müslümanların bu enerji kaynağını ne yaptılar? Enerji kaynağını lafızlarıyla olmasa bile yaşandığı mana itibariyle tahrif etmeye çalıştılar. Ve İslam topraklarında yüzyıllardan beri hep şunun üzerine durdular. Bütün bu dediğim gibi müsteşriklerin ve misyonerlik faaliyetlerinin aslında temel hedefi buydu. Müslümanları bu enerji kaynağı olan Kur'an'dan uzaklaştırmaktı. Çünkü çok iyi biliyorlar. Burada Rabbimizin bize bildirdiği gibi onların çok iyi bildiği şey şuydu ki bu Kur'an'ın çok büyük bir nedir etkisi olacak insanlık üzerinde, toplumlar üzerinde ve onlar o zaman batıl davalarında ebediyen yenileceklerdi. Bu nedenle ne yaptılar? Müslümanların yenilmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptılar ve baktılar bu dinin bazı dinamiklerini öğrenmeye çalıştılar. Giriş çıkış noktalarını, çok kuvvetli yönlerini ya da zaaf kabul edilebilecek tarafların üzerinde çok ciddi çalışmalar yaptılar. Ve diyor ki bakın cahiliye zihniyetin dünyada kökü kazınıncaya, bu din yeryüzünde kesinlikle egemen oluncaya, Yüce Allah'ın egemenliği gasp etmeye yeltenenler dünyanın her tarafından kovulup atılıncaya, egemenlik Yüce Allah'ın tek elinde odaklaşıncaya kadar sürecek bir savaştı bu. İşte onlar bu savaşın bu kısmından tutmak istediler. Bundan dolayı kuşaktan kuşağa aktarılan yoğun bir çaba ile bu dini araştırıyorlar. Onun güç kaynaklarını irdeliyorlar ve vicdanlara giriş kanallarını ve sızma gözeneklerini belirlemeye çalışıyorlar. Neden yapıyorlar bunu? Gerçekten Kur'an-ı Kerim'e kulak vermek için, iman etmek için mi? Hayır. Dediğim gibi aslında Kur'an'a karşı insanları Kur'an'dan uzaklaştırmak, Kur'an'ın ve İslam'ın getirdiği bu gerçekleri engellemek için bu çalışmayı yapıyorlar. Zaten sonraki ayet-i kerimeler buradaki açıklamalarla birebir de örtüşüyor arkadaşlar. Allah-u Teala'nın onların Kur'an'ı dinlerken samimi bir niyet ile dinlemedikleri, yani nasihat almak, öğrenmek, hakkı görmek niyetiyle dinlemediklerini de sonraki ayet-i kerimeler de gösteriyor. Evet, bunu başardılar mı? Büyük ölçüde başardıklarını düşünüyoruz biz. Şu anda son günlerde biliyorsunuz yaşadığımız, iki aydır yaşadığımız bir süreç var. Zor bir süreç, acılı bir süreç yaşıyoruz Gazze'deki olaylarla ilgili. İşte böyle baktığımız zaman sanki ehli kitap denilen işte bu Yahudi, Hristiyan, bu misyoner güç ne yaptı? Dünyanın her yerinde bu anlamda çalışmalarında meyvelerini belki de aldı. Kiminde kısmen, kiminde başka bir yönde, bazı İslam ülkelerinde başka bir şekilde. Ama nedir? Kendilerince yaptıkları bu çalışmaların meyvelerini aldılar. Ama şunu görüyoruz ki biz başından beri hep söylüyoruz. Gazze'deki Müslümanların mücahitlerden tutun da sokakta oynayan küçük bir çocuğun bile karşısında duramadılar. Hepsinin Kur'an-ı Kerim'e bağlılığı, Kur'an ayetlerine olan hakimiyetleri ve Kur'an'ın haberlerine olan imanları sebebiyle dikkat ederseniz bu direnişi orada kıramıyorlar. Dünyanın her yerinde bu direnişi kırdılar. Çünkü onlar gerçekten bu dini, bu kitabı ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı kendi öz oğullarından çok daha iyi biliyorlar. Bu tehlikenin farkındalar. Aslında dinin farkında olmayan, kitabın, sünnetin farkında olmayan, İslam'ın tam anlamıyla farkında olmayan nedir? Müslüman ülkelerdeki Müslüman yığınlar, toplumlar. Şu anda hani dikkat ederseniz biz iki aydır aramızdan bilinçli olanlar sürekli dünyaya sesleniyoruz. Dünyadaki Müslümanlara sesleniyoruz. 2 milyar Müslüman nerede diye bir serzeniş içerisindeyiz. İşte onlar yoklar aslında. Yani onlardaki bu enerji kaynağı tükenmiş. Onları ileriye itecek, onları gerçekten bu konuda cihad etmeye ya da cihad edenlerin yanında yer almaya sevk edecek olan o kuvvet, imani kuvvet eksik. O da neden? Dinlerini işte en azından onlar kadar, düşmanları kadar bile dinlerini bilmeyen Müslüman yığınlar, milyonlar, milyarlar değil mi? 2 milyar Müslüman diyoruz. O nedenle hiçbir şey yapmadan bekliyor. Peki bunların yaptıkları neydi? Yani dediğim gibi birçok problem çıkardılar. Yani Müslüman toplumlarda, Müslüman ülkelerde mezhep savaşları, kabile, kavim, milliyetçilik savaşları biliyorsunuz. Hatta o kadar ileriye gitti ki Müslüman gruplar arasında bile işte tarikat, farklı düşünceler, farklı İslami akımlar, bu tür çatışmalar içerisine o bulundukları ülkenin doğasındaki çatışma noktaları neyse oralara odaklanarak her yerde farklı bir bazen yol izlediler. Ama buradaki asıl amaç neydi? Bugünkü ayetlerimiz arasında var levh-i mahfuz diyoruz. Korunmuş bir kitap, korunmuş bir yerde Allah tarafından korunan, muhafaza edilen levh-i mahfuzdaki Kur'an-ı Kerim'i lafzen değiştirmeyeceklerini çok iyi biliyorlardı. Ama onu pratiğinde hayata geçtiği zaman, hayata yansımalarında değiştirmek için mücadele, çok büyük bir mücadele ortaya koydular. Bunu da büyük ölçüde başardıklarını biz şimdi görüyoruz. Küçücük bir alanda dünyadaki genişliklerin, dünyadaki alanların yanında mini minnacık kalabilecek bir alanda, mesela Gazze alan olarak orada yaşayan küçük bir topluluk, Müslüman topluluğa karşı bakın bu direnişi kıramıyorlar. Ama dünyanın her yerinde bu kırılmaları, sebeplerini, meyvelerini aslında şu anda alıyorlar. Daha önceden yapmış oldukları o yatırımların da meyvesini bir anlamda almış oldular. Kendileri Müslümanları orada yok etmeye çalışırken geri kalan Müslümanların işte bu acizlikleri, çaresizlikleri ya da umursamazlıkları, ki öyle olanlar da var. Onları zaten daha önceden garantiye almışlardı. Çünkü onlar bu ayet-i kerimede aynen Rabbimizin söylediği gibi bu dini çok iyi biliyorlardı. Kur'an'ı çok iyi biliyorlardı. O nedenle insanlarla bu dinin bağlantısını kesmek istediler. Ve tabii ki Rabbimin de bir hesabı var, bir planı var ve Allah-u Teala biliyoruz ki tuzak Kur'an'ların en hayırlısıdır. Yine müşahede ettiğimiz konulardan biri de bu süreçte Batı'da, Avrupa'da ve Amerika'da insanların ilginç bir şekilde Kur'an'ı anlamaya, Kur'an'ı okumaya yönlenmiş olmaları. Belki bugüne kadar bir sürü, değil mi, onlarca, yüzlerce, binlerce çalışma yapıldı. Belki yüz binlerce sempozyum, seminer, konferans, İslam'ı anlatma adına kim bilir ne kadar çok kitap basıldı, ne kadar çok ağaç kesildi bu dini anlatmak için. Ama dikkat ederseniz hiçbirisi bu kadar etkili olmamıştı. Bu dini kaynağından, Kur'an'dan ve sünnetten doğru bir şekilde alıp da hayatına döken o Müslümanların etkisiyle Kur'an'ı merak ettiler. Bu çok doğru bir nokta aslında. Oraya dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, bunlar Allah'a karşı yalan uydurdular ve onlar zulmettiler dedik sonraki ayette. Çünkü şirki Allah-u Teala bir zulüm olarak nitelendiriyor. Ve sonra bakın ne diyor? O günü hatırla. Onların hepsini Allah-u Teala toplayacak ve sonra onlara şirk koştuklarınız nerede diyecek. Ve bakın onlar ne diyecekler? 23. ayet-i kerimede Rabbimiz olan Allah hakkı için biz müşriklerden olmadık diyecekler. Burada şimdi çok enteresan, dünyadaki halleri ve ahiretteki halleri ayetlerde arda arda bize gösteriliyor. Bu sonraki ayetlerin hepsinde bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ve bakın buradaki birinci nokta ne? Burada Rab olarak kabul etmedikleri Allah-u Teala orada Rab olarak kabul ediyor. Biz geçen derslerimizde hep bunu konuştuk. Evet, göklerde bulunan, yaratan bir Allah var, bir yaratıcı var. Ama o bize karışmasın, hayatımızı biz istediğimiz gibi yaşayalım diyorlardı. Şirkin aslında belki de müşriklerin en çok ne diyelim bu şekilde bir yaklaşımları vardı. Ama Rab olarak kabul etmiyor. Benim hayatımı yönetmesin, karışmasın şeklindeki yaklaşım kıyamet gününde. Bakın oradaki kıyamet sahnesini Allah-u Teala bize gösteriyor. Tamamen yok oluyor. Bir kere o Allah'a, onlar da Rab diyorlar, Rabbimiz diyorlar. Yalan söylüyorlar tabii. Söyledikleri yalan da biz müşrik değildik. Şimdi bu neden biz müşriklerden değil? Sadece orada bir can havliyle kendilerini kurtarma meselesi tabii ki bu da var. Ama onların bunu neden söylediğiyle ilgili İbn Abbas'ın güzel bir açıklaması var arkadaşlar. İbn Abbas diyor ki Yüce Allah ihlas sahibi olan muvahhidlere günahlarını bağışlayacak ve bağışlayacağı hiçbir günahı bağışlanmayacak kadar büyük görmeyecektir. Müşrikler bunu göreceklerinde şöyle diyecekler. Şüphesiz Rabbimiz günahları bağışlayandır fakat şirki affetmez. Gelin şöyle diyelim. Biz günahkar kimselerdik ama müşrik kimseler değildik. Bir önceki ayet-i kerimenin de biraz daha da kafamızda aslında oturmasını sağlıyor. Ne dedik? Onlar bizim dinimizi bizden daha iyi biliyorlar. Biliyorlar mıymış? Evet, biliyorlarmış. Çünkü şunu bize öğretiyor ki kitap ve sünnetten gelen haberlerde Allah-u Teala'nın şirk dışında bütün günahları affedeceği haberi var. Bunu belki bizler arasında bilmeyenler hala var, bilmiyor, farkında değil. Eğer bir insan, bir kul Allah'a ortak koşmuyorsa, muvahhid ise, tevhid ehli, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah bu çerçeve dahilinde ise, her ne günah işler ise işlesin, bu günahların Allah-u Teala tarafından affedilme ihtimali var. Onlar senin kullarındır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın, hani yine peygamberlerin anlatımlarında Kur'an-ı Kerim'de dilersen azap eder, dilersen affedersin. Bu tamamen Allah-u Teala'nın inisiyatifinde olan şirk dışındaki konuların, bütün günahların hepsini Allah-u Teala'nın biz affedeceğini biliyoruz. Bundan dolayı da Allah-u Teala'dan bağışlanma istiyoruz, istiğfar ediyoruz, insanlara istiğfarı anlatıyoruz. Bu anlamda yine geçmiş ümmetlerden bize gelen haberler, 99 kişiyi öldürüp bir rahip ona artık sen cennete giremezsin, Allah seni affetmez dediğinde o 100. olarak o rahibi de öldüren o kişinin de cennete gittiğini biliyoruz. Bizim içimizde bilmeyenler çok olabilir ama onlar içinde yok aslında. Onlar bizi bizden iyi bildikleri için kendilerince böyle bir hileye başvuruyorlar. Biz diyelim ki bu hesap esnasında Rabbimiz biz müşrik değildik, biz günah işledik sadece dersek Rabbimiz de bizi bağışlar. diye böyle bir hileye başvuruyorlar. Ama diyor onların bu mazeret tabii ki onlardan kesinlikle kabul edilmeyecek. Burada hatta Müslim'den bir hadis var. Yine kıyametle ilgili, onu böyle hızlıca okuyalım. Müslim'in sahihinde Ebu Hureyre'den ne diyor bakalım. Yüce Allah kuluna karşı çıkar. Ona ey filan der ahiret gününde. Sana ikramda bulunmadın mı? Seni ileri gelen birisi kılmadın mı? Sana eş vermedin mi? Atları, develeri sana müsahhar kılmadın mı? Kavmine başkanlık edip ganimetlerin dörtte birini alacak yahut da herhangi bir sıkıntı veya ihtiyacın olmayacak bir hale getirmedin mi? Der ki öyledir Rabbim. Yine sorar. Peki sen benim huzuruma çıkacağını zannediyor muydun? O hayır der. Yine şöyle buyurur. Sen beni nasıl unuttuysan ben de seni böylece unuturum. Sonra ikincisiyle karşılaşır. Yine ona böyle der. O da ötekinin söylediğinin aynısını söyler. Sonra üçüncüsüyle karşılaşır. O da bunun gibi söyler. O da şöyle der. Rabbim sana, kitabına, peygamberine iman ettim. Namaz kıldım, oruç tuttum, sadaka verdim. Ve gücü yettiğince yaptığı hayırlarından söz eder. Bu sefer şöyle denilir. O halde olduğun yerde dur. Sonra ona şöyle denir. Şimdi sana karşı şahitlik edecek diye düşünürken, şimdi sana şahitlik edecek birini göndereceğiz. O da kendi kendisine benim hakkımda kim şahitlik edecek diye düşünürken ağzına mühür vurulur. Baldırına, etine, kemiklerine konuş denilir. Baldırı, eti, kemikleri onun yaptıklarını söyler dururlar. Bunun böyle yapılması ise bizzat kendi bedeninin azalarının şahitliğiyle ileri sürecek bir mazeretinin bırakılmamasıdır. Evet, bakın kıyamet sahnelerinde anlatılan Müslim'in sahihinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre Peygamberimizden işittiği bir hadis-i şerifi anlatıyor bize. İşte kıyamet gününde şu 23. ayetindeki müşrikler gibi yalana başvuran, yalan söyleyenler hakkında Allah-u Teala ne yapıyor? Önce kullarına onlara verdiği nimetleri anlatıyor. Ben size böyle nimetler verdiğim halde bana ortak koştunuz. 3 tane kişiden bahsediyor hadis-i şerifte. İlk 2 tanesi daha dürüst bir şekilde cevap veriyorlar aslında, ama bir üçüncüsünün yalana başvurduğunu görüyoruz. Bunların da münafıklar olduğunu bu hadiste ilgili olarak alimler bu hadiste bahsedilen bu üçüncü kişinin münafık olduğu için bakın amellerini sıralıyor. Namaz kılardım diyor. Bakın ben namaz kıldım, oruç tuttum, sadaka verdim diyor. Ve bunun dışındaki hayırlarını sayıp dökmeye başlıyor. Peki diyor Allah-u Teala, bu yaptıklarına karşı bir şahit getirebilir misin deyince tabii o şaşırıyor. Kim gelecek bana şahit? Kendi bedeninin azaları. Allah-u Teala ağzına mühür vuruyor ve o gün elleri, ayakları yaptıklarına tanık olacaktır diye yine Kur'an-ı Kerim'de başka yerlerde biz ayet-i kerimeler bununla ilgili görüyoruz. Bu hadiste bunları destekleyen bir haber. Bakarsanız Allah-u Teala'nın mahkemesinde o huzurda yalan söylemek diye bir şey mümkün değil. Çünkü alemlerin Rabbi, alemin gaybı ve şehade nedir? Her şeyi bilen değil mi? Gayb alemlerini, görüneni ve görünmeyenin bilgisi kendisinde olan Allah-u Teala'yı öyle bir mahkemede yanıltmak elbette söz konusu olmayacak. Ama bu hadis-i şerifte çok bir nokta var, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bakın diyor ki sen benim huzuruma çıkacağını zannediyor muydun diye soruyor. İkincisine sorduğunda o tabii dürüst cevap veriyor. Üçüncüsü yalana başvuruyor. İkincisi evet diyor. Bakın ne diyor? Hayır diyor. Ben senin huzuruna çıkacağımı umuyordum. Ve diyor ki Allah-u Teala sen nasıl bizi unuttuysan, biz de bugün seni unuturuz. Ahireti unutmak, bir hesabı unutmak, bir hesap vereceğini düşünmeden yaşamak. Aslında bu hadis-i şerifte bir insandan, bir kuldan bahsediliyor. Bu çok ciddi bir problem. Toplumların belki şu anda, dünyanın belki en büyük problemi aslında Allah'a inanç, iman noktasından daha öte ahirete inanç, ahirete imanla ilgili sıkıntılar. Yani kimse buna hakkıyla iman etmiyor. Müslüman olanlar hakkıyla idrakında değil bunun. Eğer öyle olsaydı bu kadar günah, bu kadar isyan, bu kadar haram olur muydu Müslüman toplumlar arasında? Ki kafir zaten onun hiç öyle bir planı yok. Yani kesinlikle yeryüzünde onlar Allah-u Teala'yı aciz bırakacak bir takım planlar içerisinde olurlarsa bunu başarabileceklerine inanıyorlar. Onların ahiret inancı, ahiret bilinci zaten yok. Onlar tamamen bunu külliyen reddediyorlar. Ama Müslümanların da maalesef bu bilinçle ilgili çok ciddi sıkıntıları var. O huzura gitmekten, o mahkemede hesaba çekilmekten aslında Müslümanlar da sanki çok emin değil. çok emin olmadıkları için belki de bu şekilde fütursuz yaşıyorlar diyebiliriz. Bakın, kendi aleyhleri nasıl yalan söylediklerine ve iftira ettikleri şeylerin nasıl önlerinden kaybolup gittiğine bir bak diyor. Ve bakın, onlar bir iftira içerisindeydiler ve ahirette o ortak koştuklarını da bulamayacaklar. Kendilerince put, ilah olarak gördüklerini, orada kendilerine yardım edemeyeceklerini görecekler. 25. ayet-i kerimeye bakalım. Diyor ki, içlerinden seni dinleyenler vardır. Halbuki biz onu anlayamasınlar diye kalplerine perdeler, kulaklarına ağırlık koyduk. Onlar her ayeti görseler yine de onlara iman etmezler. Hatta sana gelseler seninle mücadele ederler. O kafirler bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir derler. Evet, bakın, içlerinden diyor, onların içlerinden, o müşrikler içinden, ehli kitap içinden, münafıklar içerisinden seni dinleyenler var. Ama biz onlar anlamayasın diye kalplerine perdeler ve kulaklarına ağırlıklar koyduk diyor Allah-u Teala. Bu ne demektir diyor, bakın, biz bunu küfürlerinin bir cezası olmak üzere onlara böyle yaptık. Yoksa bunun anlamı onlar işitmezler ve anlamazlar şeklinde değil, ama işittiklerinden faydalanmayan kimseler olduklarını ifade ediyor bu ayet diyor. İmam Kurtubi'nin buradaki açıklaması buydu bununla ilgili olarak. Evet, bakın, anlayamasınlar diye kalplerine perdeler, kulaklarına ağırlık koyduk. Şimdi Allah-u Teala kuluna tabii ki hidayet vermek istiyor. Onu hidayet yollarına çağırıyor. Hatırlarsanız surenin başında kimdi o Rab? Karanlıkların ve aydınlığın Rabbiydi. Kullarını aydınlığa, esenliğe, tevhide çağırıyordu. Mutluluğa çağırıyordu. Neden burada şimdi onlar Kur'an-ı Kerim'i anlayamasınlar diye kulaklarına, kalplerine perdeler ve kulaklarına ağırlıklar koyacak? Aslında bunun nedeni Allah-u Teala'nın onlara zulmetmesi değil. Bunu başlatan taraf aslında Allah-u Teala değil. Bunu başlatan taraf kulların kendileri. Onlar Hakk'a kulaklarını tıkadıklarından dolayı ve buna iyi niyet ile anlamaya çalışmadıklarından dolayı ve inkar, inat ile inkar şeklinde, yani bir taassup, Hakk'ı anlamaya karşı bir inat, bir uzak duruş, bir taassup, bir ön yargı içerisinde olduklarından dolayı, geri geri kaçtıklarından dolayı da Allah-u Teala onlara yeterli fırsatlar verdikten sonra ne yapıyor artık? Onların kalplerini mühürlüyor. Yani bu ayetler gibi Kur'an-ı Kerim'de bu manaya gelen ayet-i kerimeler etrafında çoğu zaman uzun tartışmalar olmuş. Yani bununla ilgili farklı görüşler beyan edilmiş. İşte farklı, ne diyelim, düşünce akımları da gelişmiş bununla ilgili olarak. Ama burada bu kadar da karışık bir mevzu aslında yok. Dikkat ederseniz, yani ayetleri birbiri ardınca ve Kur'an-ı Kerim bir bütünlük içerisinde okuduğumuz zaman bunu da net olarak görmüş olacağız. Bununla ilgili bakarsanız Tegabun suresinin bir ayet-i kerimesi var. Ona birlikte bakalım. 25. ayet-i kerime ile ilgili olarak bakın. Evet, nedir? Kalplerdeki bu perdeleme ve nedir? Kulaklardaki vakır. Bu kelimelerden diyor, bakın, ekine, söz konusu kalplerin dışarıdan gelen mesajlara açılıp onları anlamalarına engel olan kılıflardır, perdeler. Ve diğer kelime de kulakların fonksiyonunu yitirmesi anlamına geliyor. Sanki anlayacak kalpleri ve işitecek kulakları yokmuş gibi sözleri duydukları halde anlamayan insan tipleri. Evet. Bu insan tiplerinden bugünlerde bayağı görüyoruz değil mi? Yani dikkat ederseniz bağırıyoruz, çağırıyoruz kendi kendimize. İşte evimizde, sosyal medyada, küçük ya da işte duruma göre büyük alanlarımızda. Nedir? Bu kulakları olduğu halde duymayan, kalpleri olduğu halde anlamayan, hatta gözleri olduğu halde görmeyen insan tiplerine bayağı bir aşinayız. Ve belki de bu süreç içerisinde, Gazze'deki bu savaş içerisinde bizi en çok üzen işte bu Siyonistlerin azgınlıkları, zulümleri, inkarları değil de daha çok bunların, yani bu hakkı ne kadar anlatsak da hakkı göremeyen bu insanların, aslında bu tür insanların bizi daha çok yorduğunu biliyoruz. Bakın, Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimeler var. Nedir bunlar? Bu ilahi hükmün sonunda onlar önlerine sunulan gerçeği algılıyorlar fakat anlayamıyorlar. Kulakları normal görevlerini yapıp işittikleri halde idrak merkezlerine ulaştıracak bu gerçeğe olumlu cevap veremiyorlar. Çünkü nedir? Onlar hidayete, imana karşı kulaklarını kapatmışlardı. Bakın Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere bakalım. Diyor ki bizim uğrumuza cihad edenleri kesinlikle yollarımıza ileteceğiz diyor Allah-u Teala. Eğer gerçekten imana niyeti varsa bir insanın bu uğurda bir mücadele içerisindeyse Allah-u Teala'nın vaadi nedir? Biz kesinlikle onları hidayet yollarına ileteceğiz diyor. Yine başka bir yerde nefse ve nefsi oluşturana Şems suresi arkadaşlar ona hem kötülüğü hem de kötülükten sakınmayı ilham edene yemin olsun ki nefsini arındıran başarıya ulaşmış ve onu kötülüklere daldıran ziyana uğramıştır. Bakın diyor ki Yüce Allah'ın tutumu hidayete ermek için çaba harcayanı hidayete ermek, nefsini erdirmek, nefsini kötülüklerden arındıranı başarıya ulaştırmaktır. Fakat söz konusu kimseler hidayete yönelmemişlerdir ki Yüce Allah kendilerini hidayete erdirsin. Yapılarındaki algılama sistemini kullanmaya girişmemişlerdir ki Yüce Allah aldıkları uyarıya olumlu karşılık vermelerini sağlasın. Bu adamlar her şeyden önce fıtri sistemlerin işlerliklerinden alıkoymuşlar, dumura uğratmışlar. Yüce Allah da bu yüzden hidayet ile aralarına engel koymuş. Bu ilk davranışları ve ilk niyetlerinin karşılığı olarak haklarındaki hükmü bu şekilde vermiştir. Evet, yani Allah-u Teala kuluna zulmedecek değildir arkadaşlar. Dediğimiz gibi burada aslında asıl mevzu nedir? Asıl mevzu yine Tegabun suresinin 10. ayet-i kerimesinde ne diyor? وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهِ. Evet, sesim kesiliyor mu arkadaşlar? Sesle bir problem mi var acaba? Tekrar sesi kontrol ediyorum. Yayında bir bozulma oldu biraz evvel ama şimdi düzeldiğini tahmin ediyorum. Düzeldi mi acaba? Evet, Meral Hanım. Şu anda nasıl sesimiz? Tekrar bir yazarsanız. Çünkü biraz önce bir kesilme olmuştu. Şimdi nasıl? Tekrar kesiliyor mu? Yoksa yayından çıkıp tekrar gireyim eğer arada gidiyor. Tamam. Tekrar çok ciddi duyamadığınızda söylerseniz çıkıp tekrar gireyim arkadaşlar. Evet ne dedik? Tegabun suresinin ayet-i kerimesini söyledik. Nedir? Kim Allah'a iman ederse Allah ona hidayet eder. Yani burada çok güzel bir şey var bu ayet-i kerimedeki incelik. Nedir? İlk adımı kul atacak. İlk adım kuldan gelecek. Yu'min billah. Allah'a inanırsa, iman ederse, iman etmek isterse yehdi kalbe. Allah onun kalbine hidayet verecektir. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi de bakın yine buna benzer bir anlamda. Diyor ki Allah kendisine inananları ve kitabına sarılanları rahmetine ve bol bol nimetine kavuşturacak. Onları kendisine götüren doğru yola iletecektir. Bakın kendine inananları ve kitabına sarılanları Allah-u Teala rahmet ve bol nimetle kendi yollarına hidayete mutlaka eriştirecektir. Yine Yunus suresinde inananları ve yararlı iş yapanları inananlarına inanmalarına karşılık Rableri doğru yola eriştirir, hidayet verir ve Allah doğru yolda olanların doğruluğunu artırır. Bakın Neml suresinde körleri görmemezlikten gelenleri sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola döndüremezsin. Ancak ayetlerimize inananlara sen duyurabilirsin diyor. Ve Bakara suresinde sizin inandığınız gibi inanmış olsalar doğru yolda olurlar. Yüz çevirirlerse şüphesiz onlar çıkmazdadırlar. Bakın burada bunun gibi bir sürü ayet-i kerime var. Bunların hepsinden şunu görüyoruz ki Rabbimiz hiçbir zaman kullarına zulmetmiyor. Hakka açık olan, hidayete açık olan kalpleri de hidayetten uzaklaştırmıyor. O nedenle buradaki onların kulaklarına, kalplerine perdeler indirdik ve kulaklarına bir ağırlık koyduk diye geçen ayet-i kerimeyi bu şekilde anlamamız gerekiyor. Dediğim gibi ilk inanmamak, ilk inat, ilk hakkı görmemek onlardan gelmişti. Allah da bu nedenle kalplerini mühürledi. Şu anda da etrafımızda bu tür insanlar var. Gerçekten büyük bir katliam, büyük bir vahşet, büyük bir soykırım, gözlerini önünde canlı yayında yapıldı da hala bunu görmeyenler, ama diyenler, fakat diyenler oldu ya. Ondan sonraki aşamada Allah-u Teala onlara ceza olarak kalplerini tamamen mühürledi. Ondan sonra ne kadar çocuk öldü, ne kadar çok bomba yağdı, ne kadar çok şehit verdik. Yine öncekinden daha büyük bir inatla hala görmemekte devam ettiler. Çünkü ilk başta zaten görmek istemiyorlardı. Allah-u Teala onları bu şekilde tamamen haktan uzaklaştırdı. Demek ki Allah-u Teala hiçbir zaman hidayeti isteyen, imanı isteyen bir kula zulmetmeyecek. Onu mutlaka hidayet yollarına, hak yollarına eriştirecektir. Bu ayet-i kerimenin sonunda ne var? Bunlar ne dediler? Bu eskilerin masallarıdır. Esatiril evvelin diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu ifade inanmayanların, müşriklerin, inkarcıların İslam'a karşı, Kur'an'a karşı bir böyle bir kendilerince hakaretleri var. Hep geçer ayetlerde. Esatiril evvelin. Bunlar eskilerin masallarıdır dediler. Çünkü müşrikler biliyorsunuz bazen de çok haberleri yoktu bazı konulardan. O nedenle koşarak ehli kitaba giderdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattıklarını onlara anlatır, bilgi almak isterlerdi. Ehli kitap da muharref bile olsa, hani bozulmuş bile olsa yine kitaplarından ya da büyüklerinden dinlemiş oldukları hikayelere benzer hikayelerin Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığını bilir ve onlara haber verirlerdi. Müşrikler bu anlamda, hatta bazen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı bu şekilde Yahudilerden, Hristiyanlardan aldıkları haberlerle test etmeye de çalışırlardı. Ve bakarsanız onların bir müddet sonra böyle bir küçümseyiş içerisinde Kur'an-ı Kerim hakkında. Bunlar eskilerde kalmış bir takım hikaye ve masallar, bizi bağlamaz ve bir gerçeği ifade etmiyor diye yaklaşıyorlardı. Biz geçen dersimizde hani önceki ümmetlerin başına gelenler neydi? Onu konuşmuştuk hatırlarsanız. Hani Allah-u Teala biz onlara sizden daha büyük imkanlar vermiştik ama sonunda helak oldular. Siz de gidin o ümmetlerin, geçmişte yaşamış o kavimlerin, helak olan nice topluluğun akıbetlerine gidin bakın manasında ki ayetleri okurken şunu söylemiştik. Kur'an-ı Kerim bir tarih kitabı değil, tarihi bir kitap değil ama tarihte yaşanmış olayları bize hikmetleri nedeniyle nakleden bir kitaptır demiştik. İşte müşrikler de burada geçen peygamber kıssaları olsun, geçmiş ümmetlerden gelen bir takım haberler, hikayeler anlatıldığından dolayı Kur'an-ı Kerim'de bu nedenle bunlar eskilerin masallarıdır diyecekler. Aslında buradaki biliyoruz neden inkarlarına bir mazeret bulmak istiyorlar ve böyle dedikten sonra onlar hem başkalarını ona uymaktan alıkoyar hem kendileri de ondan uzaklaşırlar. Bu şekilde ancak kendilerini helak ediyorlar ama işin farkında değillerdir. Evet, nedir? Yine bir çaba var. Kendileri bu Kur'an'a uymuyorlar ama aynı zamanda başkalarını da Kur'an'dan alıkoymak istiyorlar, uzaklaştırmak istiyorlar. Dersin başında söyledik. En büyük çalışmalarını da belki İslam ile Müslümanlar arasına mesafeler koyarak yapıyorlar. Yani İslam'ı doğru bir şekilde anlaşılmaması için İslam'ın çok büyük gayretler ortaya koymuşlar. Yani kağıt üzerinde mushafta tahrif edemedikleri ayet-i kerimeleri Müslümanların yaşayışlarındaki haliyle İslam'ı nedir? Tahrif etmişler. O nedenle batılı ya da işte önceden Müslüman olmayan birisi İslam'ı öğreniyor, Kur'an'ı araştırıyor, sünnete bakıyor. Sonra Müslümanlara bakıyor. Arada çok büyük bir fark, çok büyük bir uçurum. Ve eğer Müslümanları görseydim İslam'ı öğrenmeden önce Müslüman olmazdım diyen bir sürü sonradan Müslüman olmuş batılı var. Bu anlamda ne dedik? Onların böyle bir çaba içerisinde insanları Kur'an'a, İslam'a uymaktan alıkoyarlardı. Dünyadaki durumları bunlar. Şimdi ard arda ayet-i kerimede bunların dünyadaki çabaları, gayretlerini Allah-u Teala anlatıyor ve sonra birdenbire bir ahiret sahnelerine gidiyor, geliyor. Bugünkü ayet-i kerimelerde hepsi öyle gerçekten çok da güzel bir şekilde bize gösteriyor aslında. Yani dünyadaki bu hal nedir? Bu kibir, bu umursamazlık, Allah'a isyan ve müstekbirlik, kendini üstün görme. Ama nedir? Bakın ahiretteki onların durumları peki nasıl? Onları da gösterelim. Onlar Kur'an'a kulak vermiyorlar. Verseler de samimi bir niyetle vermedikleri için anlamıyorlar. Böyle düşündüğümüz zaman bu mesajlar aslında daha çok müminlere anlatılıyor. Müminler Kur'an'a kulak vermek isteyenlere kıyamet gününde bu inkarcıların durumlarını Allah-u Teala gösteriyor. Ne olursa olsun hani akıbet, güzel son, iyi akıbet kimindir? Minel akıbete lil muttakin. Muttaki olanların, Allah'tan korkan, ehli takvanındır. Buna dair inanışımızla pekiştirmek anlamında bir sürü ayet-i kerime bu anlamda geliyor Kur'an-ı Kerim'de. Bakın onların okuyalım. Estağfurullah billah. Ve lev tera iz vukifu alen nari fekalu ya leytena nuraddu ve la nukezzibe bi ayati rabbina ve nekune minel mu'minin. Onları ateşin başında durdurulup da keşke biz geri dönseydik. Rabbimizin ayetlerini yalanlamazdık. Müminlerden olurduk diyecekleri vakit. Bir görseydin. Evet, derin bir pişmanlık değil mi? Hayır. Evvelce gizledikleri şeyler karşılarına çıkınca eğer geri döndürülürlerse yine kendilerine yasaklanan şeylere geri dönerler. Çünkü onlar şüphesiz yalancılardır. Onlar bu ancak dünya hayatımızdır. Biz diriltilecekler de değiliz dediler. Sen Rablerinin huzurunda durdurulacakları zaman bir görseydin onları. O bu hak değil miymiş diye buyuracak. Onlar da Rabbimize yemin olsun ki evet diyeceklerdir. O da öyleyse küfre saptığınızdan dolayı azabı tadın buyuracak. Allah'a kavuşmayı yalanlayanlar gerçekten ziyana uğramışlardır. Nihayet kıyamet kendilerine ansızın gelip çattığı zaman günahlarını sırtlarına yüklenerek orada yaptığımız kusurlardan dolayı yazıklar olsun bize diyeceklerdir. Dikkat edin, yüklendikleri ne kötüdür. Gerçekten çok güzel ayet-i kerimeler. Çok da güzel ifadelerle onların durumlarını anlatıyor. Ateşin başında durduklarını bir görseydin. Onlar ateşin başında beklerlerken ne diyecekler? Derin bir pişmanlık içinde keşke geri dönseydik diyecekler. Ya leytena nuraddu ve la nukezzibe bi ayati rabbina. Geri dönseydik diyecekler. Ve bunun gibi Kur'an-ı Kerim'de ki pişmanlık ayetler, yani azabı gördükleri zaman, cehennemin dehşetini, ateşi gördükleri zaman geri dönmek isteyen insanların, insan tiplerinin Kur'an-ı Kerim'de anlatırken geri dönüp yapmak istedikleri şeyler nedir biliyor musunuz? Hep iman etmek olmuş. Hep hayırlı, hep salih ameller işlemek olmuş. Yani hiç kimse geri dönüp de yarıda bıraktığı herhangi bir dünyalık işi tamamlamak istememiş. Geri dönüp de işte gezmek, tozmak istememiş. Mal mülk sahibi olmak istememiş. Yarı bıraktığı işte okulunu bitirmek, evini inşa etmek, yeniden başka bir araba almak istememiş. Dikkat ederseniz dünya hayatına dair hiçbir şey istemiyor insan ahiretteki durumları gördüğü zaman, ahiretteki dehşeti, azabı ve ateşi gördüğü zaman. O çok başka bir şey. Hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi var ya, dünyada her türlü zevk ve sefa içerisinde güzellikler, nimet, bolluk içerisinde yaşamış birisine cehenneme sadece bir defa bakıyor, bir defa nazar ediyor. Ve ona soruyorlar, sen dünyada iyi, güzel bir gün yaşadın mı? Hayır diyor, vallahi ben dünyada hiçbir iyilik, hiçbir güzellik görmedim. Hepsi geçici. Gerçekten kısa bir zaman. Hayır, siz çok az bir zaman kaldınız diyecek Allah-u Teala orada. Ve biz de artık ahir zaman içerisinde birçok alametini de görmüşken en çok belki konuştuğumuz bugünlerde zamanın kısaldığını görüyoruz, bereketinin azaldığını görüyoruz. Hani bu zaman mefhumu hep ahiretle ilgili ayet-i kerimelerde. Hani onlara dünyada ne kadar kaldınız? Bir kuşluk vakti kadar kaldık. Ya da işte bir ikindi vaktiydi. Bir gün ya da daha az diye cevap veriyorlar ya. Biz de bunu kısmen anlamaya başladığımız günler içerisindeyiz aslında. Zamanın bereketinin çekilip alındığını ve zamanın hızlı bir şekilde akarak bizi ahirete doğru, asıl yurda doğru götürdüğünü görüyoruz. Ve Allah-u Teala işte bu ayet-i kerimelerde bize sesleniyor bir anlamda. İşte şu anda bakın büyük bir zulüm var. Biz burada kahroluyoruz. Bu Siyonist Yahudilerin yaptıklarını görüyoruz. Bu dehşet içerisinde izliyoruz. Herkesin izlemesini izliyoruz. Elimiz kolumuz bağlı olmaktan üzülüyoruz. Kahroluyoruz ya, onların sonlarını Allah-u Teala bize gösteriyor. İşte onlar neticede ateşin başında duracaklar ve diyecekler ki keşke biz de müminlerden olsaydık. Yine 30. ayet-i kerimede bakın, Allah-u Teala yine Rablerinin huzurunda durdukları zaman onlara soruyor, bu hak değil miymiş diye buyuruyor. Onlar da bakın, Rabbimize yemin olsun ki haktır. Yine orada Allah-u Teala dünyada Rab olarak kabul etmedikleri Allah-u Teala'ya orada Rabbimiz diye itiraf ediyorlar. Ve diyorlar ki bakın, onlar gerçekten kıyamet gelip ansızın gelip çattığı zaman ziyana uğramış olacaklar. Ve 31. ayet-i kerimede ki ifade de yine Enam suresinin hem gerçekten çok vurucu ifadelerinden bir ifadedir. Bakın, estağfurullah billah, ve hum yahmiluna evzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yezirun. Diyor ki bakın, günahlarını sırtlarına yüklenerek orada yaptığımız kusurlardan dolayı yazıklar olsun bize diyeceklerdir. Dikkat edin, yüklendikleri ne kötüdür. Nedir? Yüklenirler günah yüklerini sırtlarına, ala duhurihim, ve yüklendikleri bu yük ne kadar kötüdür. Ne yüküdür o? Günah yüküdür. Onlar artık günahlar, dünyada kazandıkları günahlar ahirette bellerini bükmüş bir şekilde Allah'ın huzurunda, kıyamet gününde. Yani dünyada belki severek, zevk için, keyif için işledikleri günahlar ahirette onların sırtında bir yük olacak. Öyle dehşetli bir gün ki o kıyamet günü, biz biliyoruz onun dehşetini. İnsanın o dehşet içerisinde kendisini taşıması bile zorken bir de sırtında günahları var. Sırtında günahları var ve o yük ne kötü bir yüktür. O günah yükü ne kötü bir yüktür diyor. Bakın, günahları onların sırtlarına yüklenecektir. Demek ki günahlar dünyada çok hafif gelebilir. Günah işlemek çok basit gelebilir insanlara, ama ahirette onun ağırlığında altında ezileceklerdir. Müminin ise inşallah sırtında böyle günah yükleri olmadan Rabbine kavuşacaktır. Hani namaz ile ilgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadiste mümin namaz kıldığı zaman secdeye, rükû ve secdelere eğildiğinde günahlarının başının üzerinden döküldüğünü hani ifade ediyor ya, aslında salih ameller, işte namaz, oruç, sadaka, Allah rızası için yapılan iyi, güzel ameller bu günah yüklerinden bizi kurtarmış oluyor. Ve tabii ki istiğfarlar. Bunlar nedir? Allah-u Teala'nın bizim günahlarımızı affetmesine. Günahlar bir dünyada da aslında bir engel. Müminler için dünyada da bir engel. Birçok hayrın önünde engel, duaların kabulünün önünde engel, takvanın önünde engel. Çünkü fazla hani kişi günah işledikçe ne oluyor? Takvası zayıflıyor. Böyle bir ters orantı var. Hatta ilmin önünde engel günahlar. Hani günahlara baktığımız zaman insanın ne kadar çok hayırdan dünyada alıkoyduğunu. Bundan dolayı işte her iki vakit arasındaki küçük günahlara kefarettir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Ramazan ayı için, her iki Ramazan aradaki o senedeki küçük günahlara yine kefarettir. Bu ve buna benzer haberler her zaman Peygamberimizden bize gelmiş. Bu günah yüklerinden nasıl kurtulacağımız konusunda. Bu günahlar dediğim gibi dünyada da aslında bizim ayağımızı bağlayan, bizi birçok şeyden, iyilikten, güzellikten alıkoyan yükler, ayak bağlarımız aslında bir anlamda. Ve Allah korusun, affedilmezse günahlarımız ve bu günahlarla ahirete gittiğimiz zaman ne olur? Onlar sırtımızda birer yük olur. O nedenle hep böyle bir nedir? İbadetlerde bir yarışa sevk edilmiş, bir yarışa teşvik edilmiş İslam'da mümin nedir? Bu günahlardan, bu günah yüklerinden arınarak ve kurtularak Rabbinin huzuruna gitsin. Bu anlamda tabii ki musibetler de devreye giriyor. Musibetler, hastalıklar, sıkıntılar da müminin günahların dökülmesine sebep oluyor. Ve de ahirette işte bu sırttaki günah yükünden mümini kurtarmış oluyor. Dünya hayatı bir oyundan, bir oyalanmadan başka bir şey değil. Ahiret yurdu ise takva sahipleri için elbette daha hayırlıdır diyor 32. ayet-i kerimede. Dünya hayatında işte büyüklendiler, inkar ettiler, Hakk'a kulaklarını tıkadılar. Sonra ne oldu sonları? Kıyametteki halleri, durumları, o günahlar yüklerinin altında, belleri bükük bir şekilde azabın, ateşin yanında duruşları. Demek ki dünya hayatı bir oyundu, bir eğlenceydi, bir oyalamaydı. Ahiret yurdu muttakiler için daha tabii ki hayırlıdır ve daha kalıcıdır diyor Allah-u Teala. Diyor ki 33. ayet-i kerime, Onların söylediklerinin seni mahzun ettiğini elbette biliyoruz. Onlar aslında seni yalanlamıyorlarmış. Fakat o zalimler bile bile Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Andolsun senden önce gelen peygamberler de yalanlanmışlardı. Fakat yalanlanmalarına rağmen sabrettiler. Onlara eziyet de edildi. Nihayet onlara yardımımız gelip yetişti. Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek yoktur. Andolsun ki önceki peygamberlerin haberlerinden bir kısmı sana gelmiştir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve tabii ki bütün müminlere teselli mahiyetindeki ayetlerden ayetler geliyor. Hani onların ahiretteki durumları bildirildikten, halleri bildirildikten sonra burada bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu müşriklerle tabii ki sürekli iç içe, yüz yüze, karşı karşıya, gece gündüz sürekli onları İslam'a, imana çağırıyor. Bir gayret içerisinde Mekke'deki mücadelesini biliyoruz biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabelerin bu davet sürecinde çok büyük çilelere, eziyetlere de katlandıklarını biliyoruz. Bakın onların söylediklerinin seni mahzun ettiğini elbette biliyoruz diyor Allah-u Teala. Burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bir teselli var ve bakın onlar aslında diyor seni yalanlamıyorlar. Onlar kimi yalanlıyorlar? Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar. Ebu Meysere der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil ve arkadaşlarının yanından geçerken ona ey Muhammed dediler. Allah'a andolsun ki biz seni yalanlamıyoruz. Şüphesiz bize göre sen doğru söylüyorsun. Fakat senin getirdiğini yalanlıyoruz. Bunun üzerine de bu ayet-i kerime indi demişler. Ayetin inişiyle ilgili olarak. Tabii ki burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı o toplumda tanıyorlardı, biliyorlardı ve Muhammedül Emin diyorlardı. Böyle düşündüğümüz zaman da mantık da bunu aslında söylüyor. Yani onlar peygamberin hiçbir zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın yalan söylemediğini biliyorlardı. Yalanladıkları peygamberin sözleri değildi aslında. Allah-u Teala'nın ayetlerini yalanlıyor. Bunu bizzat Ebu Cehil kendi ağzıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a söylüyor. Ve buna işaret ediyor Allah-u Teala burada. Ve diyor ki senden önce gelen peygamberler de yalanlandılar. Onlar da eziyete uğradılar. Yani senin başına gelen şey aslında sadece senin başına gelmedi. Bu bir sünnetullah'tı. Kim bir hak dava getirirse, kim İslam bayrağını, tevhid bayrağını kaldırırsa karşılığında mutlaka eziyete uğrayacaktır. Ve bu bir gelenektir. Her zaman gelen sünnetullah'tır, Allah'ın sünnetidir. Bu böyle olmuştur. Ama burada yine bakın ayetin içerisindeki ifade çok önemli. Nihayet onlara yardımımız gelip yetişti diyor. Bakın yalanlandılar, eziyete uğradılar ama ne yaptılar? Sabrettiler. Sabır konusu geliyor. Ne olursa olsun her durumda sabrettiler, sabırla karşıladılar başlarına gelen bu eziyetleri ve sonra yardımımız yetişti. Demek ki burada sabırla yardım, sabırla zafer kardeştir diyoruz ya. Hani aynı memeden süt emmişlerdir sabır ve zafer. Bakın sabrettiler onlar diyor peygamberimize ve sonunda zafere ulaştılar. Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek yoktur. Hangi kelimesini? Yani Allah-u Teala'nın sabredene netice itibariyle zafer vereceğini ve sabredene mutlaka karşılığında galip getireceği ile ilgili sözü Rabbinin değişmez kesinlikle ve buna dair haberler de önceki kavimler ve peygamberlerinle olan mücadelelerinde peygamberlerinin neticede ve peygamberlere iman eden müminlerin neticede galip olduğunu da zaten Kur'an-ı Kerim'deki haberlerden biz biliyoruz. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de bu anlamda hem ashabının biliyorsunuz ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip hani eziyetler, işkenceler çok fazla arttığında gelip de söylüyorlar, soruyorlar ya Resulallah hani Allah'ın yardımı ne zaman gelecek? Onun üzerine de ayet-i kerimeler iniyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orada ashabına şunu söylüyor. Hani ashabına, hangi ashabına kızgın kumlara yatırılıp da işte üzerlerine, göğüslerine böyle kocaman kayalar koyulan kumlarda işkence gören, kırbaçlanan, ezilen, inkara zorlanan çok büyük işkenceler altında ki biz biliyoruz ilk hani Yasir ailesinin nasıl şehit edildiğini biz biliyoruz. Çok büyük işkenceler altında Müslümanlar geliyorlar peygamberimize bunu söylüyorlar. Peygamberimiz onlara ne diyor? Diyor ki andolsun ki diyor geçmiş ümmetler içerisinde öyle kimseler vardı ki bedenleri diyor testerelerle başlarından aşağı ikiye yarılırdı ve tırnakları demir, tırnakları sökülür, etleri kemiklerinden demir taraklarla taranırdı da yine de bu onları Allah'ın yolundan döndürmezdi. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ashabının çektiği bu işkenceleri, bu eziyetleri geçmiş ümmetler içerisindeki müminlerin eziyetlerinin yanında küçük görüyor ve size ne oluyor? Onlar yine de sabrettiler, yine de dinlerinden dönmediler ve bunun üzerinde ayet-i kerimelerin indiğini biliyoruz. Biz bu ayet-i kerimeleri hep böyle birisi dışarıda bize yan bakınca, örtümüze laf edince, bir yerde zorluk çıkınca, işte İslami görüşlerimizden, pantolonumuzdaki secde izinden dolayı terfi edemeyince falan, böyle bizim gibi Müslüman ülkelerde yaşayan böyle Müslümanlar kendimizce biz de bir eziyete maruz kalıyormuşçasına yorumlardık, bakardık. Kur'an-ı Kerim tabii ki bize çok farklı ve başka pencereler açtı bu Gazze sürecinde. Şu anda hani sanki onlar olmuyor. Şu anda farklı eziyetler içerisindeyiz gibi düşünüyorduk. Ama bakın yine Gazze'de kardeşlerimiz işte aynen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattığı o geçmişte dinlerinden dönmeyen ne kadar büyük zulümler ve işkenceler altındaki kavimleri, ümmetleri anlatmıştı ya, onun aynısını şu anda biz görüyoruz. Hala dünyada bizim dışımızdaki Müslümanlar geçmişte peygamberimizin ashabı ya da ondan önceki peygamberlerin ümmetlerinin çektiği eziyetlere ve işkencelere benzer işkenceler çekiyorlar. Biz de bunu görüyoruz ve yine de imanlarından, dinlerinden dönmüyorlar. Burada tabii ki ne dedik? Kur'an-ı Kerim'le olan alakaları, bağları çok kuvvetli olduğu için de böyle bir dirayet ve direniş gösteriyorlar. Çünkü ayetlerdeki bu müjdeleri de görüyorlar, müjdeleri de okuyorlar. Kur'an-ı Kerim'le sıkı bir bağlantı içerisindeler ve bu sabrın sonunda mutlaka zaferin olacağına da inanıyorlar. Bizden daha çok inanıyorlar. Onlar o acılar içerisinde biz izlerken inanmıyoruz ama onlar yaşarken kesinlikle inanıyorlar. 36. ayet-i kerimeye bakalım. Ancak dinleyenler kabul ederler. Ölüleri ise Allah diriltecektir. Sonra yalnız ona döndürülecekler. Rabbinden ona bir ayet indirilseydi ya dediler. De ki Allah bir ayet indirmeye elbette kadir fakat onların çoğu bilmezler. Evet, ne dedik? Hani hakkı samimi bir şekilde hakka kulak vermeyenlere Allah-u Teala kulaklarını ne yapıyor? Engel koyuyor kulaklarına. O fonksiyonu yitiriyor. Duyma fonksiyonunu artık yapamaz oluyor. Kalplerini mühürlüyor. Kulaklarına, gözlerine engeller koyuyor. Çünkü 36. ayet-i kerime de anlatıyor. Bakın onu tekrar biraz daha açıyor. Ancak dinleyenler kabul ederler. Yani samimi bir şekilde hakkı öğrenmek isteyen kabul eder. Bu gerçek herhangi bir hususta olabilir. Yani sadece tevhidi, hakkı, imanı, İslam'ı kabul etmekle samimiyet değil. Onun dışındaki bütün gerçekliklere, herhangi bir konu. Mesela şu anda biz bir sürü insana Gazze'de bir katliam olduğunu mesela anlatamıyoruz. Bu gerçeği onlara iletemiyoruz, ulaştıramıyoruz. Neden? Çünkü kulakları fonksiyonu yitirmiş, gözleri nedir? Perdeli, kalpleri mühürlenmiş olduğundan dolayı bir türlü ulaşamıyoruz. Çünkü samimiyetle, hani ve bize güzel bir tabir var ya, can kulağıyla, candan samimi bir şekilde biz dinlemedikleri için kabul ettiremiyoruz bu hakikatleri. Ve bakın burada buna işaret var. Ancak dinleyenler kabul eder, ölüleri ise Allah diriltecektir. Çok güzel, veciz bir ifade. Hakkı kabul etmeyenler, gerçeğe bu kadar kulağını tıkayanlar, gerçeğe bu kadar kör olanları Allah-u Teala nasıl nitelendiriyor arkadaşlar? Ölülerdir. Onlar ölüler. Ölü gibidirler. Ölü. Yaşamıyor. Ve şu anda gerçekten de bir sürü ölmüş, sanki ölülercesine olaylara tepki göstermeyen, tepki vermeyen, yok sayan, yaşanmamış farz eden bir sürü yığınlar var dünyada. Allah-u Teala onların hepsine, bakın onlar demek ki Allah-u Teala'nın onlara verdiği idrak fonksiyonlarını kullanmayanları Allah-u Teala ne diyor? Onlar yaşamıyorlar, yoklar, ölüler. Burada değiller. Yani diri değiller, yaşamıyorlar. Yaşam kaynakları yok, çalışmıyor. Onlar ölülerdir ve çok güzel. Ve diyor ölüleri ise yalnız Allah diriltecek. Evet, bu dünyada dirilmiyorlarsa eğer, bu dünyada dirilmiyorlarsa hakka karşı, demek ki kör kalıyorlarsa, sağır dilsiz kalıyorlarsa elbette Allah-u Teala onları diriltecek. Her iki manada da diriltecek. Öldükten sonra onları dirilttiği zaman işte o ateşin başında diyor ya, onlar o kıyametin gerçeklerini gördükleri zaman bu aslında birçok manada bir diriliş anlamına geliyor. Hem o bedenin dirilişi hem de burada kaybedilen bütün o fıtri fonksiyonların hepsinin dirilişi ve bir uyanışı ile kendilerine gelecekler. Ahiret gününde. Bunu da Rabbimiz bize burada çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Rabbim işte o anlamda kalbi her zaman diri, her zaman kalp gözü açık olan, Hakk'a karşı samimi bir şekilde kulak veren kullarından bizi etsin diyerek bugünkü dersimizi burada kapatıyorum. Önümüzdeki hafta yine İnam suresinin bu çok güzel ayetlerinden devam edeceğiz. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Allahumma amin.